Ayrım 42.
Milli Hakimiyet Rejimi 23 Nisan 1920'de eski bir siyasi partinin bir vilayet merkezindeki bu kulüp binasında kurulmuştu. Kuvayi Milliye Devri bu çatının altında geçmiştir. Padişahlık bu sıralarda oturanların oylarıyla kaldırılmıştır. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi merkezi için kullanılmak üzere birçok tadiller yapıldığından şimdi aynı binanın içinde eski havayı yakalamak bizim için bile güç. O dekor olduğu gibi kalmalıydı. Yeni devrin başlıca hatırasıydı. Bu hatırayı bozmak günahını Halk Partisi Umumi Katibi Recep Peker'e affedemem. 1923 Ağustos'unda yan locaya çıkıp da salonda toplananlara bakanlar, yarı Asyalı bir teokratik devletten tam Avrupalı bir laik devlet çıkarmak için bir sürü nizamlar koymaya hazırlanan devrimciler karşısında bulunduklarına şüphesiz inanmazlardı. Bunlar eski müesseseleri yıkmak ve yeni müesseseler kurmak için açık programlı bir partiye söz vererek seçilmiş kimseler değildi. Vatanseverce işler görmeye gelen, fakat 10 kişisi ikinci onuna uymayan, yetişmece farklı, kafaca farklı, anlayışça, görüşçe, isteyişçe, çok defa taban tabana aykırı denecek kadar farklı bir kalabalıktı. Bu kelimeyi fena bir manaya almayınız. Topluluk manasına kullanıyorum. Mustafa Kemal'i liderlikten alınız. Yerine sağa doğru herhangi bir şahsiyet koyunuz. Bu kalabalık arasında böyle bir liderin bilakis eski müesseseleri ayakta tutmak ve kuvvetlendirmek için kolayca çoğunluk bulacağına şüphe yoktu. Mustafa Kemal kendi çoğunluğunu yavaş yavaş ve yerine göre ya sevilmesine ya sayılmasına ya korkulmasına inanılmasına veya arkasından gidilmekten başka çare olmayacağı kaderciliğine dayanarak yaratacaktı. Bu çoğunluk yine de çok uzun yıllar suni ve eğreti olmaktan çıkmayacaktı. Kalabalığı kısa ve kuş bakışı bir tahlilden geçirelim. Saraçoğlu, Mahmut Esat, Vasıf gibi Ankara'da tanıdıklarımızla beraber biz Türkçüler, fakat Türkçülüğün tam batılı kolu vardık. Tanzimattan beri devam eden kültür ve medeniyet ikizliğini tasfiye etmek, eski nizamı köklerine kadar yıkmak ve Türk milletine Batı topluluğu içinde bir yeni çağ cemiyeti olarak yer alma imkanlarını vermek için Mustafa Kemal'in zafer otoritesini fırsat biliyorduk. Meşrutiyet devrinde şer'iye mahkemelerini niteliklerinde hiçbir değişiklik olmamak üzere Meşihat Dairesi'nden alıp adliye binasına yerleştirmek bizler için bir başarıydı. Radikal reformlar fikri o kadar azınlıktaydı. O gidişle daha bir asır olduğumuz yerde bocaladık. Çünkü medreseler sivil mekteplerden daha çok insan yetiştiriyordu. Padişah aynı zamanda halifedir. Hükümette padişahın sadrazamı varsa halifenin de Şeyhülislam'ı vardır. Marif ikizdir. Sivil mektep ve medrese vardır. Sivil mektep dahi kültür bakımından medresenin kontrolü altındadır. Adalet ikizdir. Batı dünyasından aldığımız kanunlarla hükmeden mahkemeler ve hakimler, şeriat esaslarına göre hükmeden şer'iye mahkemeleri ve kadılar vardır. Fetvasız harbe girilmez. Aile tamamıyla şeriatçılığın emri altındadır. İstanbul'dan en uzak merkeze doğru her yerde iki kadroyu iç içe görürsünüz. Sarıklı kadro hiç şüphesiz daha nüfuzludur. En itibarlı vali bile sarığa karşı riyakarlık eder. Kadın hukuksuzdur. İstanbul'da Türkçüler piyano çalan veya nutuk söyleyen çarşaflı bir hanımı sahneye çıkarmayı bir devrim sanmışlardır. Fakat Birinci Dünya Harbi'nde kocasıyla bir ada oteline inen Türk kadını, polis müdürü tarafından kolundan tutulup kovulmuştur. Aynı arabaya binen kadın ve erkekten polis karı koca vesikası sormaktadır. Üniversite vardır ama içinde hür düşünce nefes alamaz. Felsefe medresenin malıdır. Biz ileri Türkçüler nihayet bu kargaşalıktan kurtulmak zamanı geldiğine seviniyoruz. Bereket Mustafa Kemal, Enver gibi gericiliğe dayanarak sadece şahsi hüküm ve nüfus kazanmak eğiliminde değildi. Hayalimizde ne varsa onun yıkılmaz ve karşı konulmaz itibarına güvenerek gerçekleştirecektik. Halbuki onun devrimciliği bizim hayallerimizi bile aşan bir enginlikteydi. Mavi gözlerine baktıkça gelecek zamanların rüyalarını görürdük. Acaba eserini tamamlayıncaya kadar yaşayacak mıydı? Bütün kaygımız bundan ibaret. İleri Türkçüler dedim. Gerileri de vardır. İçlerinden tanzimatçı ve gelenekçidirler. Bunlar köklere kadar inen devrim kararlarını sevmeyeceklerdir. Çoğu saltanatın kaldırılışını hazmetmemişlerdir. Bir kısmı hilafetin kaldırılmasından memnun olmayacaklardır. Fakat hiçbiri yeni yazı ve dile, Türk milletini gerçek kültür hürriyetine kavuşturucu devrimlere kadar bizimle beraber kalmayacaklar, Mustafa Kemal'den de ayrılmayacaklardır. Bunlar kerhen Kemalisttirler. Şimdi de aynı kimseleri Türkçülük devrindeki geri akımlara saplanmış olarak görmekteyiz. Bir kültür hazırlıkları olmamakla beraber tam bir inanışla Mustafa Kemal'e bağlı olanları kaydetmeliyim. Bunlar için o ne yaparsa doğruydu. Ona bir yeni zamanlar habercisi gibi samimi bir imanları vardı. Uğrunda ölmeye kadar her şeye razıydılar. Hocalar vardır, bazıları aydıncadırlar. Çoğu tam kara kuvvettirler. Birinciler kendi hallerine bırakılsalar, eski binadan hiçbir taş kımıldatmazlar ve halk arasında uyanık hocalıklarını değil, taassubu okşayan riyakarlıklarını kullanırlar. Mustafa Kemal bunlardan hilafetin dinde yeri olmadığını dini delillerle ispat ettirerek faydalanacaktır. Kara kuvvetse Mustafa Kemal halife olsa kabul edecektir. Fakat hilafeti kaldırınca da kendilerine sağladığı menfaatler yüzünden sessiz ve sinik fırsat bekleyecektir. Yalnız birkaçı cesurdur. Her devrim kararını önlemek için kürsüye çıkacaklar. Onlara göre Mustafa Kemal büyük adamdır, millet kurtarıcısıdır. Onsuz bu memleket olmaz ama hele şu etrafındakiler olmasa gibi bir edebiyat tutturmuşlardır. Etrafındakiler tabii bizler. Bütün hınçları, hücumları, kinleri, nefretleri bize doğrulacaktır. Hilafet kalktığı, şapka giyildiği, yazı değiştirildiği vakit Mustafa Kemal yine Mustafa Kemal'dir. Bizse dalkavuklar, müfsitler, zındıklar olarak lanetlerine uğrayacağız. Yeni seçimlerde 1. Millet Meclisi'nin 2. grubu tasfiye edilmiştir. Fakat bir muhalefet partisinin bütün unsurları yeni meclise gelmiştir. Aralarında siyasi şöhretler, yarı veya tam aydınlar, şöyle böyle Türkçüler, fakat bilhassa Osmanlılar vardır. Devrimci değildirler, gerici de değildirler. Bunlar bila kaydı şart hakimiyeti milliye prensibini tutacaklar. Mustafa Kemal'in diktatör olmaması için dostça, muhalifçe uğraşacaklardır. Biraz sonra ilk gerçek demokrasi savaşını bunlar verecekler, terakkiperver cumhuriyet fırkasını kuracaklardır. Kendileriyle Mustafa Kemal arasında asıl ayırıcı çarpışma cumhuriyet ilan edildiği zaman başlayacaktır. Vaktiyle Roman adlı kitabımda Gaziciler ismini verdiğim, o ne derse evet, neyi istemezse hayır diyen, pek azı sevgi, birçoğu menfaat duygusu ile onun şahsına bağlı bir takım da vardır. Silahlıdırlar. Meclisin içinde bir çeşit müfreze halindedirler. Washington'da ilk kongre toplandığı vakit üyelerden birçoğu yatağanlıymış. Birinci ve ikinci millet meclisinde de tabancalıydı. Yaşayış, giyiniş ve tutum bakımından biz İstanbul kıyafetliler ikinci mecliste yadırganırdık. Henüz potur ve külot bırakılmamıştı. Kalpaklar birçoklarına garip bir dağlılık hali verirdi. İkinci meclisin yalnız vatanseverliğinde şüphe yoktu ve birbirine bu kadar aykırı kafa ve mizaçları biraz kaynaştıran yoğurucu hassa da buydu. Mustafa Kemal Rauf Orbay'ın yerine eski arkadaşı Fethi Bey'i başvekil seçtirmişti. Mustafa Kemal Ağustos'taki toplanışından 20 Ekim'e kadar hemen her gün meclistedir. Parti grup toplantılarına reislik eder. Pek önemli işler olduğu vakit kürsüye çıkar, konuşur ve tartışmalar yapar. Kendine has bir reisliği vardı. O zamanlar takrirlerin oya konmadan önce reis tarafından açıklama yapılması adetti. Mustafa Kemal'in açıklaması öyle olurdu ki, takririn kabul mü yoksa ret mi edilmesini istediği anlaşılırdı. Bir defa böyle takrirlerden birini oya koydu, beklediğinin aksi çıkınca, "Lütfen ellerinizi indirir misiniz? Galiba iyi izah edemedim," dedi ve yeniden ret kararı istediğini hissettirerek izah etti. Büyük devrim devrinin başlangıcında hiçbir şeyi oluruna ve tesadüfe bırakmak niyetinde olmadığı belliydi. Bir defa da Halk Partisi tüzüğü konuşulduğu zaman hoca milletvekillerinden biri kürsüde ağır tenkitlerde bulunuyordu. Tenkitler hiç de hoşa gidecek şeyler değildi. Hoca bir aralık, "Bu asri kelimesi de ne demektir?" deyince Mustafa Kemal reislik makamında oturduğunu unutarak yukarıdan hatibe doğru eğildi. "Adam olmak demektir hocam, adam olmak," demişti. Doğrusu bütün devrim programının da hülasası buydu. Yeni ve parasız devlet, yüzbinlerce Rumeli göçmeninin yerleştirilmesi gibi pek ağır ve tehlikeli bir yük altındaydı. Kapalı bir oturumda yerleştirme işleri üzerinde görüşmeler yapıldığı sırada Türk şairi Mehmet Emin Bey kürsüye çıkmıştı. Hicretler ve muhacirlere dair uzun bir mensur şiir okumaya koyuldu. Ameli tedbirler üstünde durulmasını isteyen milletvekilleri sabırsızlanmaktaydılar. Mustafa Kemal yine hatibe doğru eğilerek, "Sadede geliniz beyefendi," dedi. Mehmet Emin Bey, "Sadede arkadaşlar gelecek reis beyefendi," dedi ve kağıtlarını toplayarak indiydi. Cumhur reisi olduktan sonra daima elindeki kağıtları okumaya mahkum oluşu ve meclis tartışmalarına artık katılamaması, Mustafa Kemal'in bir hatip olarak tanınmamasına sebep olmuştur. Pek hünerli bir kürsü oyuncusuydu. Oyuncu kelimesini en iyi manasına almalısınız. Bazen bir hatip dolgun bir meclis havası içinde kürsüye çıkar. Çoğunluğun kararı adeta bakışlarda okunur. Bu havayı önce hafifletmek, sonra dağıtmak, nihayet başka bir yöne aktarmak için meclisin ruh haliyle inceden inceye oynamak zarureti vardır. Mustafa Kemal zorlama taktiğini pek az, meydana çıkan meseleler hayati önemde olduğu zaman kullanmıştır. Bir gün kürsüye fırlayarak aşağı yukarı demişti ki, "Alacağımız kararlarda halk temayüllerini elbette göz önünde tutacağız. Mutlaka bu temayüllere karşı hareket etmeyeceğiz. Fakat eğer prensiplerimiz bahis konusuysa başımızı veririz, prensiplerimizden fedakarlık etmeyiz." Meclisin türlü kaynaşmaları içinde genç hırslar da belirmekteydi. Bakanlar milletvekilleri tarafından seçildiği için çabuk parlamak isteyen gençler koridor avına çıkarlardı. Bunun ilk misalini rahmetli Necati vermişti. Bir iskan vekaleti kurulması için takrir imzalatıyor, bu büyük meselenin başlı başına bir vekalet olmaksızın başarılamayacağını anlatmaya çalışıyordu. Yeni kuruluşun kahramanı olacağı için vekil de şüphesiz o seçilecekti. Kürsüden yine bütün ateşiyle konuştuğu sırada milletvekilleri arasında elinden hiç eksik etmediği tesbihiyle ayakta duran Mustafa Kemal, "Bütün bunları vekil olmak için söylüyorsun, seni vekil yapmayacağız," diyordu. Fakat Fethi Bey kabinesinin listesinde İskan vekili Mustafa Necati ismini görürsünüz. Mustafa Kemal kendisiyle doğrudan doğruya hasımlaşılmadıkça kinci ve inatçı değildi. Bilakis müstesna bir yetiştirmeciydi. Necati'yi de sonradan pek sevdi. Öldüğü vakit Mustafa Kemal arkasından adeta hüngür hüngür ağlamıştır. Ağlama zaafına pek az düştüğünü de hatırlatmalıyım. Mustafa Kemal her türlü zaaftan tiksinen bir kuvvet, zeka ve irade adamıydı. Bir yanda muhafazakarlık, bir yanda Mustafa Kemal'in şahsi otoritesinin artmasını önlemek isteyen milli hakimiyetçilik, bir yanda da ileri hareketçilik akımları artık iyice belirmektedir. Mustafa Kemal akşamları sofrasında ileri hareketi ve onun uğrunda verilecek bütün savaşları hazırlamaktadır. Arkadaşı Fethi Bey'i ve hükümetin sağcı ve geri fikirli adamlarını tenkit etmektedir. Sanki bir devlet reisi değil de bir muhalefet lideriydi. Bir defasında hükümet aleyhine iyice girişildiği sırada holden Fethi Bey'in sesi duyuldu. "Çocuklar susunuz, hükümet geliyor," diye telaşlanması görülecek şeydi. Beklemek, sabırla fakat hazırlayarak, yoklayarak, hatta sinerek, her vakanın hakkını vererek beklemek. Bir defa Saracoğlu kürsüde Arap kültürü diye tutturduğu vakit hocalar ayaklanmışlar, hatibi dövmek için kürsüye doğru yürümüşlerdi. Saracoğlu, acaba kendimi üzerlerine mi atsam ne yapsam diye düşündüğü sırada kapıdan Vasıf ve arkadaşları girerek kürsüye koştular ve bir kavga cephesi kurdular. Böylece hocaların ayaklanışı sonuna kadar gitmedi. O akşam Mustafa Kemal Saracoğlu'na diyordu ki, "Bak çocuk, büyük bir hata ettin. Ya seni dövselerdi ne olurdu? Yapacağımızı bir müddet daha geri bırakmaya mecbur kalırdık. Böyle şeyler tertip ister. Daha önce bize haber vermelisiniz. Hazırlıklı olmalıyız." Sonra şu fıkrayı anlatmıştı. "Sakarya'dan dönmüştüm. İstasyona çıkınca hocaların beni Hacı Bayram'a götüreceklerini haber verdiler. Baktım ki Mehmetçiğin zaferini türbeye kaptıracağız. Redde edemezdim. Kalabalık arasında yavaş yavaş yürüyerek bir tertip düşünüyordum. Tam meclisin önüne gelince birden ayrıldım. Balkona çıkarak nutuk söylemeye hazırlandım. Halk da milletvekillerine katılarak karşımda bir dinleyiciler kalabalığı toplandı. Söyledim, sonra içeriye girdim. Program bu olmuş oldu." Hemen hiç kimse de gidişattan memnun değildi. İleri hareketçiler fırka seçimlerinde yüksek kadroya gerici hocaların sokulmasından şikayetçiydiler. Bu kadrolarda devrime inanarak Mustafa Kemal'le sonuna kadar çalışacak olanlardan hemen hiçbir genç yoktu. Büyük taktikçi bu gençlerin kendisiyle birlik kalacağını bilmekte, asıl öteki ve aykırı kalabalığı nasıl yürüteceğini hesaplamaktaydı. Onlar imtiyazlandıkça Mustafa Kemal'den ayrılmayacaklar, ikbal nimetleri uğruna kanaatlerini kolayca feda edeceklerdi. Feda etmeyecek olanları da muhalif olarak karşısına alacaktı. Bizler kendimizin ne kadar azlıkta olduğumuzu unutuyor ve bir tekin bu bir avuç azlıkla nasıl bir duruma düşeceğini hesaplamıyorduk. O zaman düpedüz sadece orduya dayanan bir istibdat rejimi kurmak lazımdı. Mustafa Kemal ise meclisçiydi. Her şey son, en son imkanlar tecrübe edilerek milli iradenin tecellisi mantığına uymalıydı. 1923 notlarımdan birini okuyalım. "Bahçede Ahmet Bey yanıma oturdu. Seçim listelerini kendisine verdik. Daha önce bizimle konuşmaya gelen Bahriyeli Ali Rıza Bey kalktı, meclise girdi. Ahmet Bey, Ali Rıza Bey'in kalktığı yeri göstererek, "Bizi bu mu idare edecek?" dedi. İlk listede Ahmet Bey'in de adı varmış. Bu liste daha genç ve liberalmiş. Yeni listede ise geri, sönük ve itaat etmekten başka meziyetleri olmayan kimseler var. Ahmet Bey, "İttihat ve terakkinin yolunda gidiyoruz," dedi. Hem kızgın hem kırgındı. Oportunistlerle klikçilerin üste geçtiğini görüyorduk. Aramıza katılan genç bir milletvekili, "İktidar sağa kaçıyor, hepimizi feda edecekler," diye söylendi. Liste çoğunluk kazandı. Hiç kimse kürsüye çıkıp koridorda söylediklerini tekrarlamamakla beraber Mustafa Kemal Paşa'nın hatırı için susulduğu da belliydi. Sırada yanımda bulunan Yunus Nadi, Necmettin Molla'nın ismini ilave etti. Ben Hoca Mahir'le beğenmediğim birkaç kişinin adlarını sildim. İttihat ve Terakki devrini hatırlayanlar, idare heyetlerinin merkez-i umumi yerine geçeceğini düşünerek, hem istemediklerinin hüküm ve nüfuzu altında kalmaktan, hem de kendilerinin bu hüküm ve nüfuz mekanizmasında hisseleri olmadığından kederliydiler. Akşamüstü birkaç arkadaş çay içmek için belediye bahçesine gittik. Acı şeyler konuştuk. Bütün gazeteler meclisin düşmanı, bütün gençlik genç milletvekillerinin aleyhindeydi. Necati'ye arkadaşları mektup yollayarak, "Bu işin sonu çıkmayacağını anlamıyor musun? İstifa et gel," diyorlarmış. Acaba Mustafa Kemal partiyi ve meclisi hükümete karşı daha serbest bırakmayacak mıydı? Eğer bugün böyle bir serbestlik olsa Fethi Bey hükümetinin ayakta duramayacağına şüphe yoktu. Bütün gün meclis havası hep böyle üzüntülü geçti. Yakup Kadri ile beraber eve döndük. Yemekten sonra da dertleştik. Yakup bir selamını alabilmek için sabahtan akşama kadar Mustafa Kemal Paşa'nın yolunu bekleyen milletvekillerinden bahsederek, "Ben de onlardan olacakmışım gibi. O kadar sevdiğim Mustafa Kemal'e mecliste rastlamak istemiyorum," dedi. 14. Louis devrinde bütün asılzadeler kralın bir göz iltifatını kazanmak için Versay Sarayı'nın tavan arası odalarına yerleşirlerdi. İki bacağı olmadığı için ne ziyafetlerde ne de suarelerde kralı göremeyen bir asılzade bir gün el arabasıyla büyük havuzun kenarında bekler. Kral yanından geçer fakat kötürüm asılzadenin yüzüne tiksinerek bakar. Asılzade kendisini havuza atarak intihar eder. Şimdi mecliste hep bu kötürümün hayalini sürükleyerek dolaşıyorum. Ben de o da Mustafa Kemal'in inkılapçılığına inanıyoruz. O bir hükümdar gibi putlaşamaz. İnsanlığı anlayışını da seviyoruz. Biz gençler kendi aramızda rekabetlerle, kıskançlıklarla parçalanarak ve yalnız onun kuvvetini yiyerek Mustafa Kemal'i istemediğimiz tarafa kaydırmıyor muyuz? Ama ne bizi ne de fikirlerini feda etmesine ihtimal var mı? Fırkada kuvvet kafadan fazla, kolun elinde. Gençler ne zaman toplanacaklar ve birleşecekler? Tabancalı olmamız değil, fakat yılmadığımızı göstermekliğimiz lazım geliyor. Mustafa Kemal ise hocaları Menni Müskirat Kanunu'nun kaldırılmasına doğru hazırlamaktadır. İçlerinden biri demiş ki, "Dinde müskirat haram değildir, içene ceza verilir."